Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, muhibbanı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin telallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli yoldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinize Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, 2026-2027 ana konumuz olan insan puzzle'ını, insan bulmacasını oluşturan 66 parçayı, yani insanın mütemmim cüzlerini ve bunun ilk parçası olan kader mevzuundan sonra insanı oluşturan parçaların ikincisi olan ruh konusunda sizlerle konuşuyorduk. Ramazan-ı Şerif idrakimizin üzerine Şevval ayında Allah'ımızın neden bize Ramazan gibi böyle mübarek bir ayı hediye ettiğinin hikmetlerini sıcağı sıcağına konuşmak üzere birkaç hafta ruh konusuna ara vermiştik. Şimdi inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Aziz dostlarım, insanı oluşturan 66 parçanın ikincisi ruhtur. Allah'ımız her şeyden önce kaderimizi yaratmıştır. Sonra da alem-i ervahta bizi ruhlar aleminde topyekün var etmiştir. Bu açıdan ikinci parçamız ruhtur. İnsanın en büyük sıkıntısı bedensel olsun, duygusal olsun, ruhsal olsun fark etmez. Kendisini oluşturan parçaları idrak edememesi ve bu parçaları onların ihtiyacı doğrultusunda besleyememesi sonucunda oluşan huzursuzluk, uyumsuzluklardır. Dolayısıyla size böyle bir insan bulmacasının 66 parçası gibi bir program yapmamın amacı da budur. Bu parçalar arasındaki kalibrasyonu sağlamak adına ilk önce insan kendisini oluşturan parçaları idrak edecek, bunların farkına varacak, bunları öğrenecek, bunları besleyecek, bunları geliştirecek ve daha sonra da bu parçalar arasındaki kalibrasyonu, senkronizasyonu yani parçalar arasındaki sinerjiyi ve uyumu sağlayacaktır. Bir anlamda güç birliği. Hani teşbihte hata yok, çocukluğumuzda böyle Voltron diye 6 parçadan oluşan bir robot vardı ya, İşte onlar güç birliğiyle bir araya geldiklerinde süper bir kahramana dönüyorlardı. İnsan da bu 66 parçası bir araya geldiğinde teşbihte hata yok. Kendi Voltron'ını, insanı kamilini oluşturacak. Bunun yapılmadığı durumlarda mutlulukta, sağlıkta elde edilemez aziz dostlarım. Bu elbette ruh konusunda da geçerli. İnsan kendisine üflenen ruhun ihtiyaçlarına uygun davranmazsa ruhu sıkışır ve onu da sıkıştırır. Hani ruhu kabzetmek diye açıklanır ya bizim kültürümüzde. Çünkü ruhun idraki bizim idrakimizin fevç fevç üstündedir. Bizim idrakimizden fevç fevç üstündür. Ruh, eğer beden Allah'ımızın isteklerine uygun davranmazsa, ebedi alemde başına geleceklerin farkındadır. Çünkü ebedi alemde Allah muhafaza cehennemlik olduğunda, bedeniyle beraber kendisinin de muazzep kılınacağının farkındadır. İşte tam da bu yüzden beden ve ruh çatışmasının ilk kısa devresi bu şekilde arıza verir ve bütün hastalıklarımız, bunalımlarımız, sıkıntılarımız ve üzüntülerimiz bu yüzden baş gösterir. Aziz dostlarım, bu açıdan insan ruh adlı parçasının huzur ve mutluluğunun şartlarına uygun davranmadıkça da mutlu ve huzurlu olması asla ve asla mümkün değildir. Ruh konusunda Kur'an-ı Kerim'de var olan kısıtlı sayıdaki ayet-i kerimeye göre programın ilk bölümünde size açıklamıştım bunu Ramazan'dan önce. Ruh Allah'ımızın bize kendi ruhundan üflediği ve bize hayat, idrak ve şuur veren bir candır. bedenin en değerli parçasıdır ve bu bedenin en değerli parçası konusunda hikmetinden sual olunmaz, insana çok az bir bilgi verilmiştir. İlla kalil. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde, dikkat edin, bedende bir et parçası vardır. O düzgün olursa bütün beden düzgün olur. O bozulursa bütün beden bozulur. Dikkat edin, o kalptir buyuruyor. Biz burada kalbi motor gibi düşünürsek, ruhumuz onun yakıtıdır, enerjisidir, elektriğidir. Ruh bedeni terk ettiğinde, kalp hadis-i şerifteki o muazzam ifade tecelli ediyor. Hani bir et parçası diyor ya, et parçası. Et parçası nedir? Basit bir şeydir değil mi? Onu izzetli kılacak olan şey işte ruhu ve ruhuyla bir sinerji oluşturması ve bütün İslami mükellefiyetlerini yerine getirmesiyle ancak bu hale gelebilir. Ama ruh bedeni terk ettiğinde o basit et parçasına dönüşüp bütün değerini kaybetmektedir. Buradan anlıyoruz ki kalbiyle ruhunu senkronize kullanan insan, insanı kamil bir hale geliyor. Bu yüzden tasavvuf ve kelam alimleri bu hadis-i şeriften hareketle kalbi ruhun tahtı olarak görmüşlerdir aziz dostlarım. İşte bütün sıkıntıların ilk çıkış yeri ve kaynağı burası oluyor. Fıtraten ruhun tahtı olması gereken kalbe, ruh değil dünyevi hırslar oturursa, mal, mülk, makam, mevki, servet ve şehvet oturursa, o insanın ruhaniyeti gitmekte, maneviyatı bozulmakta ve tabiri caizse tadı kaçmaktadır. Ruhun sağlığının kalbin istikametini korumakta yattığını bu açıdan unutmamamız gerekir. Bu konuda ne demiştik? Biz evvelen ruhlar aleminde yaratıldık. Hazreti Adem'in yaratılış sürecinde Allah'ımızın ona ruhundan üflediği Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor. Dolayısıyla iki safhada yaratılışımız var. Bir, topyekün bütün insanların ruhlarının yaratılması. Sonra da Hazreti Adem'in ilk insan olarak bedensel tasarımı, Allah'ın kendi eliyle onu en mükemmel şekilde ahsen-i takvim üzere tasarımı. Sonra da o topraktan olan varlığa ruhundan üflemesi. Peki bu iki tane konuyu Kur'an-ı Kerim'i şu anda biliyoruz. Peki bizde durum nasıl? Bu konuda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden her birinizin yaratılışı annesinin karnında 40 gün nutfe damlacık olarak toplanır. Sonra aynı süre alaka yapışkan pıhtı olur. Sonra aynı süre mudga et parçası olur. Sonra Allah bir melek gönderir. Ona 4 şey yazması emredilir. Amelini, rızkını, ecelini ve şakimi sahip mi olacağını. Sonra ona ruh üfledir. Sonra sizden biri cennet ehlinin amelini işler. Hatta kendisiyle cennet arasında bir arşın kalır. Fakat yazı yani kader öne geçer ve cehennem ehlinin amelini işler ve oraya girer. Yani sizden biri cehennem ehlinin amelini işler. Hatta kendisiyle cehennem arasında bir arşın kalır. Fakat yazı öne geçer ve cennet ehlinin amelini işler ve oraya girer. Resul Efendimizin bu hadis-i şerifi Sahih-i Buhari'de yer alıyor aziz dostlarım. Demek ki ruhun bize üflenmesi anne karnında oluyor. Ve o varlık artık can olarak tanımlanıyor ve bize amelini, rızkını, ecelini ve şaki mi, sait mi olacağı kodlanıyor. Burada kafamız karışmasın. Artık kader mevzunu işledik sizlerle bu şaki mi, sait mi olacağı konusunda. Artık biliyoruz ki bu Allah'ın bizi damgalaması ve bizi mücbir kılması şeklinde bir bilgi değil. Sadece ezeli ilmiyle zamandan münezzeh olan Allah'ımızın o zamandan ari bir biçimde ilmiyle bunu bilmesinin sonucu. Yani bizim için Allah'ın takdiri değil, tespiti niteliğinde bir yazgı. Biz kendi irademizle yaptığımız amellerin sonucunda cennet ya da cehennem ehli oluyoruz. Allah cehenneminden bizi azat eylesin inşallah. Amin. Yine bu konuda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri uyuduğunda Allah onun ruhunu alır, uyanmasına hükmettiğinde onu geri verir, ölümüne hükmettiğinde ruhunu tutar. İbn-i Kayyum Kitaben Ruh adlı eserinde uyku sırasında ruhun manevi alemlerle temas edebileceğini ve rüyaların bu temasın bir yansıması olabileceğini açıklar. İmam Nablusi'nin de Tabirül Menam adlı rüya tabirleri eserinde rüyaların lehv-i mahfuzdan kırpıntılar taşıyabileceği ifade edilir. Aziz dostlarım, bu hadis-i şerif de bize şunu gösteriyor. Hani Ashab-ı Kehf'in 309 yıllık uyutulduğu dönemi düşünün. Çevrelerinde olup bitenden habersiz, kendi alemlerinde Allah'ımız onlara neyi gösteriyorsa, ruh olarak neyi temaşa ediyorlarsa, ruhsal bir hayat yaşıyorlar ama bedenleri canlı ama bilinçli değil. Aynı bizim gece uykularımızda olduğu gibi, biz de özellikle uykunun o REM döneminde, rüyaların yoğun olduğu dönemlerde, dünyevi olarak gözümüz kapalı, ortamımız kapkaranlıkken, apaydınlık, capcanlı, dipdiri şeyler yaşıyor. Onları müşahede ediyor. Terlememiz gereken yerde terliyor, ağlamamız gereken yerde ağlıyor, bağırmamız gereken yerde bağırıyoruz. Dolayısıyla ruh ve bedenin bu birbirinin bir parçası olarak yaşadığının en büyük ispatlarından bir tanesi bu. Bize göre dışarıdan baktığımızda beden ölü gibi ama Allah ona ruh aleminde capcanlı, dipdiri bir hayat yaşatıyor. Ta ki tamamıyla ölüm takdir edilip ruh çıktığında gerçek ölüm gerçekleşiyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin kulun dünyadan ayrılacağı vakti ifade ettiği bir hadis-i şerifinde mümin kul dünyadan ayrılacağı zaman melekler iner, ruhu güzel koku gibi çıkar, kafirin ruhu da zorla kabzedilip zorla çekilip çıkartılır diye buyuruyor. Ve bir başka hadis-i şerifinde de müminin ruhu alınır ve semaya yükseltilir ve vefat eden birinin ardından gözlerini havaya dikip baktığını görünce ruh kabzedildiği zaman, alındığı zaman göz onu takip eder diye ashabına bu açıklamayı yapıyor. Aziz dostlarım, Rabbimizden bize üflenen ruh, mahşerde o yeniden yaratılacağımız anda bize yeniden tevdi edilecek o ruh, bizden alındığı zaman bedenimiz nerede ölüyorsak, nerede gömülüyorsak, nerede çürüyüp gideceksek orada kalabilir. Ama ruh muazzez bir parça olduğu için o gökler alemine yükseltiliyor. Buradan da anlıyoruz ki bu 66 parçamızdan bir tanesi olan ruhun manevi bir parçamız olduğunu, ruhani bir parçamız olduğunu, aziz ve muazzez bir parçamız olduğunu ve Allah'ımız tarafından melekleri vesilesiyle bize emanet olarak tevdi edildiğini, üflendiğini ve yine melekleri vasıtasıyla alındığını biliyoruz. Bu hadis-i şeriften ve bu üç hadis-i şeriften anladığım kadarıyla ruhla alakalı çok enteresan bir bende bilinç oluştu aziz dostlarım. Kaynağı itibarıyla وَنَفَخَ فِيهِمْ رُوْهِ ayet-i kerimesinden anlıyoruz ki Allah'ımız insana kendi ruhundan üflemiştir. Ve anne karnında bize o ruhu melekleri vesilesiyle, vasıtasıyla tevdi etmektedir. Ve tekrar da bedenden melekleri vasıtasıyla almaktadır. Ruhun muazzezliğine bir bakar mısınız aziz dostlarım? Hani ben çarpılmışa dönüyorum, bilmiyorum sizdeki ifadesi nasıl oluyor ama o kadar muazzez bir varlık, o kadar mükemmel bir varlık, o kadar temiz ve tahir bir varlık ki yani Allah'ımızın üflediği ruh ve ona sadece ve sadece melekler dokunabiliyor. Görevli iki melek. Onun dışında insanda var olan bir varlık. Yani bu kadar muazzez, Allah'ın bu kadar ihtimam gösterdiği, bu kadar aziz, bu kadar latif, bu kadar tahir, temiz bir parçamıza sizce nasıl davranmamız gerekir? Türlü günahlarla onu kirlettiğimiz zaman, bedeni gayri İslami yaşantıyla kirlettiğimiz zaman, o beden konağında o ruhu muazzep kıldığımız zaman, bunun vebali ne kadar ağır olur lütfen bir düşünür müsünüz? Bu konuyla alakalı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin ruhları yeşil kuşların içindedir. Bir rivayette kuşların kursakları içindedir, cennette dolaşırlar diye ifade ediyor. Dolayısıyla bu hadis-i şerifler bize ruhun bedenden bağımsız olduğunu, Allah tarafından verilip Allah tarafından geri iade edildiğini, uyku ile ölüm arasında aynı sürecin iki farklı derecesi olduğunu, uykunun da ölümün küçük bir provası olduğunu ve az evvel ifade ettiğim şekliyle ruha Allah'ımızdan bir parça olan onun bize üflediği, haşa Allah'ımızdan bir parça derken yanlış anlaşılmasın ama Allah'ımızın bize üflediği o varlığa sadece ve sadece onun meleklerinin onun izniyle dokunduğunu, onu bize tevdi ettiğini ve onu bizden geri aldığını ifade ediyor. Aziz dostlarım, sonucu itibariyle ruh, Allah'ımızı bize emanet verdiği, hakkında çok az bilgi verdiği ama azizliği konusunda, latifliği konusunda, tahirliği, temizliği, muazzezliği konusunda hiç şek ve şüphe götürmez bir gerçeklik olduğu bir varlık. Sizce böyle bir varlık taşıyan insan, bedeninde böyle bir varlık taşıyan, böyle bir emanet taşıyan bir insan ne kadar değerlidir aziz dostlarım? Allah rızası için bir düşünelim. Hani dünya çapında böyle işte 200 milyon dolar, 300 milyon dolar gibi rakamlarla çok böyle meşhur tablolar var ya işte. Mona Lisa'yı hepiniz duymuşsunuzdur. Bu tarz tablolardan birinin bir yerden bir yere götürülmek üzere size tevdi edildiğini, arabanıza konduğunu düşünün. Arabanızda 300 milyon dolarlık bir tablo var. Allah rızası için seyahatiniz nasıl olur? Ya da elinize paket yapılıp verildi, yürüyorsunuz kalabalıklar içerisinde. Yürüyüşünüz nasıl olur? Bir düşünce koçu olarak amacım sizi düşündürmek bu konuda. Lütfen biraz düşünün aziz dostlarım, tefekkür edin, tezekkür edin, tedebbür edin derinlemesine. Elinizde 300 milyon dolarlık dünyanın en değerli parçasını emanet olarak taşırken, hatta biraz daha senaryoyu derinleştirelim, bunu uygun bir şekilde taşımazsanız, emaneti sapasağlam teslim etmeniz yere, gereken yere götürmezseniz bir de cezası var. İnanılmaz işkencelerle bir cezası var. Allah lillah aşkına bir düşünün. Yolda giderken biriyle kavga eder misiniz? Asansöre bindiğiniz kişiyle ağız dalaşı yapar mısınız? Arabanızda giderken korna çalan birine siz de korna çalıp el freni çekip aşağı inip onunla kavgaya tutuşur musunuz? Lütfen bir düşünün. Teşbihte hata yok. Tabiri caizse milyon, milyar değil, trilyon dolar değil, sonsuz değerde olan bir parça taşıyan insan, o ahsen-i takvim ve eşref-i mahlukat haliyle sağda solda, şurada burada ufak tefek kaytırık kuyturuk meselelerle alakalı kavgaya, dövüşe, ağız dalaşına girebilir mi sizce? Bedeninde öyle muazzez bir parça taşıyan insan, Allah'tan bir emanet taşıyan insan ve her ağız dalaşında, kavgasında, sövmesinde, dövmesinde, üzmesinde, küsmesinde, çirkin ve kötü şeyler söylemesinde, her türlü fuhşiyatında o ruhu muazzep kılacağını bile bile, ruha zarar vereceğini bile bile bunu yapabilir mi sizce? Yaparsa ne olur? Sizin o güzel gönlünüze emanet kılıyorum. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ruhlar toplu ordular gibidirler. Önceden tanışanlar, birbirlerine ısınanlar burada uyuşur. Önceden tanışmayanlar, yabancı kalanlar ise ayrışır. Aziz dostlarım, dünya hayatında aile hayatını, sosyal hayatı, arkadaşlık hayatını, iş dünyasını, ortaklıklarımızı, komşulukluklarımızı, her türlü muamelatımızı etkileyecek bir hadis-i şerif ifade ettim size. Ruhlar toplu ordular gibidirler. Önceden dediğine Allah Resulü'nün alem-i ervahta Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye Allah'ın sorduğu o toplaştığımız o büyük sahneyi düşünün. Şu anda idrak edemiyoruz ama öyle bir hayat yaşadık. Dolayısıyla orada bölük bölük yaratılmışız. Dolayısıyla aynı bölükte olanların birbirine ısındığını ve burada dediği dünyada uyuştuğunu, önceden aynı bölükte olmayanların, birbiriyle tanışmayanların, yabancı kalanların da burada ayrıştığını ifade ediyor. Dolayısıyla bu hadis-i şeriften anladığımız kadarıyla insan ruhları yaratılış özelliklerine göre sınıflandırılmış topluluklar gibi. Hikmetinden sual olmaz. Allah'ımız aynı bedeni farklı farklı yarattığı gibi, bedenlerimizi farklı farklı yarattığı gibi, renk renk, cins cins yarattığı gibi ruhlarımızı da farklı evsaflara göre sınıflandırmış demek. Aziz dostlarım, uyduruk kaydırık bilgimizle, dünyevi bilgimizle bazı sınıflandırmalar yapıyoruz değil mi? Karaktere göre, ilme göre, kariyere göre, sosyoekonomik, sosyokültürel, demografik, etnik yapılara göre. Peki Allah sınıflandırırsa nasıl sınıflandırır bir düşünür müsünüz? Dolayısıyla onun birbirine benzer gördüğü ruhlar, demek ki benzer yapıya sahip ruhlar birbirine yakınlık hissediyor, hızlı dostluk kuruyor ve kolay anlaşıyor. Ama farklı yapıya sahip ruhlar ise birbirine mesafeli oluyor, kolay anlaşamıyor, kolay kaynaşamıyor, hatta çatışmalar olabiliyor. Aziz dostlarım, bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında insanın 66 parçasından ikincisi olan ruh konusunu işliyoruz. Şimdi kısa bir ara vereceğim. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlarım, yeniden merhabalar. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programında insanı oluşturan 66 parçanın ikincisi olan ruh konusunu işlemeye devam ediyoruz. Programın ilk yarısının sonunda okuduğum hadis-i şerifte insanların ruhlar alemindeki durumunu açıklıyordu. Bir başka hadis-i şerifte, bu hadis-i şerifin son bölümünde okuduğum giriş metninde insanlar altın ve gümüş madenleri gibi farklı karakterlerde madenlerdir. Ruhlar da grup grup, bölük bölük toplanmış ordular gibidir. Onlardan birbiriyle tanışanlar kaynaşır, tanışamayanlar ise ayrışır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İmam-ı Nevevi Sahih-i Müslim şerhinde ruhların kaynaşması onların tabiatlarının ve yaratılış özelliklerinin benzer olmasındadır diye buyuruyor. Buradan yola çıkarak size Allah'ımızın varlığı ve özellikleri açısından bize en eşsiz kaynak olan Esma-ül Hüsna ile ilgili bir açıklama yapmak isterim aziz dostlarım. Bildiğiniz üzere Esma-ül Hüsna'da 82 cemal sıfatı ve 17 celal sıfatı olmak üzere 99 Esma-ül Hüsna vardır. Allah'ımızın öldürmek gibi, intikam almak gibi, sıkmak gibi, kabzetmek gibi, azap etmek gibi vasıfları celal sıfatlarının tecellisiyken, yaşatmak gibi, Rahman ve Rahim olmak gibi, rızık vermek gibi, bollaştırmak gibi, genişletmek gibi, korumak, kollamak, gözetmek ve affetmek gibi sıfatları da cemal sıfatlarının tecellisidir. Dünya hayatında nasıl ki bedenimizin topraktan yaratılmasıyla oluşan varlığı, dünyanın değişik yerlerinden alınan toprakların mahiyetiyle alakadar kılıyor Rabbimiz, Allahu Alem, alemi ervahta da Allah'ımızın üflediği ruh, ruhlarda farklı farklı tecelli ederek bazılarında cemal, bazılarında celal sıfatlarının tecellisiyle oluşmuş olabilir. Hadis-i şeriften şunu kesin bir şekilde anlıyoruz ki, dünyada bir kişinin bir başka kişiyle hemencecik birbirine ısınması, kaynaşması, anlaşması, alemi ervahta tanışıp kaynaşmalarına, yani orada aynı bölükte olmalarına bağlı. Bununla ilgili bu hadis-i şerif ile ilk tanışmam, manevi babam Muhterem Hayrettin Karaman Hocam sayesinde oldu. Kendisi rahmetli babam Mehmet Şükrü Arıkan'la İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden arkadaştı. Rahmetli babam Mehmet Şükrü Arıkan, manevi babam olan Hayrettin Hocam'dan bir dönem sonra, iki dönem mezunu da olması sebebiyle onu bir büyüğü ağabey gibi görür, sözlerine ve eserlerine büyük önem verirdi. İmam Hatip Lisesi'nde hemen hemen her hafta evde ve okulda bir Hayrettin Karaman cümlesi geçerdi. Sıklıkla Muhammed Hamidullah, Nurettin Topçu, Yaman Dede, Elmalılı Hamdi Yazır ve Ömer Nasuhi Bilmen hocalarımızın da anılarını anlatırdı babam, ama bende daha çok onu görmeden bir Hayrettin Karaman muhabbeti başladı. Eserlerini okudukça da muhabbetim ziyadesiyle arttı. Bu muhabbet en son 28 Şubat dönemindeki izzetli duruşu ile de zirve yaptı. Birçok, yargılamıyorum tabii, kendi durumları itibarıyla öğretmenimiz, hocamız, görevlimiz, emeklilik ve sair dünyevi kaygılarla veya bilmiyorum derununa vakıf olmadığımız için şu ya da bu kaygılarla devam ederken o emekliliğe de yakarak, maaşı da yakarak Zekeriya Beyaz'ın fakülteye dekan yapılması, ilahiyata dekan yapılmasının karşısında bu kadar da olmaz diyerek istifa ederek ayrılmıştı. Ben de bu izzetli duruş asla unutamadığım bir vakadır. Tam da o dönemde oldu zaten onunla ilk yüz yüze görüşmemiz aziz dostlarım. İlk görüştüğümüzde hemen sokuldum yanına. Hocam dedim, ben sizi görmeden de çok sevmiştim. Şimdi de çok ama çok sevdim. İçim içime sığmıyor. Sanki böyle yanınızda. Böyle elleriyle omzumu tuttu. Sebebini bu hadis-i şerif olarak açıklamıştı. İnşallah aynı bölükten olduğumuzdandır Münir'im demişti. Aman ne büyük iltifat ve devlet benim için, ne büyük bir saadet aziz dostlarım. İyi bir insan değilim. Rabbim inşallah beni hüsnü zannınızdaki gibi eylesin. İnşallah benle alakalı o hüsnü zannınız gerçek olsun, gerçek benliğimi inşa etsin. İyi bir insan değilim, ben kendimi biliyorum. Ama hep böyle iyilerle beraber olma gayretim, iyilerin yanında olma gayretim inşallah bu akıl ve bu iman bende olduğu sürece devam edecek. Rabbim en azından bunu benden almasın. Dualarınıza muhtaç. İnşallah dualarınızı bekleyen bu kardeşinize bu konuda unutmayın. Dualarda anın aziz dostlarım. Allah bu devletini, iyilerle birlikte olma devletini bizden almasın ki iyi bir insan olmaya, onların bizi mayalamasıyla gayret edelim. İşte bu yüzden acizane elimden geldiğince yaşayan İslam büyükleriyle aramı hoş tutmaya, onların sohbet halkalarında, onların ziyaretlerinde olmaya gayret ederim. Çünkü bu konuda bir de madalyonun öteki tarafı var aziz dostlarım. İbnül Cevzi der ki, bu hadisten şu istifade elde edilir. Kişi fazilet ve salah sahibi bir kimseden nefret duyar ise, bunun sebebini araması gerekir. Ta ki bu kötü duyguyu yok etmeye çalışıp kendindeki bu özellikten kurtulsun. Aksi durum içinde aynı şey söylenebilir. Yani aslında iyilerden nasiplenmemizin ilk yolu onları sevmekten geçiyor. Velev ki sevemiyorsak Allah korusun, kalbimizde bir ısınma yerine bir soğukluk oluyorsa hemen beden ve ruhtaki kısa devreleri çözmemiz gerekiyor. Yoksa bu zincirleme bir olumsuzluk girdabına bizi götürecek ve mahfımıza vesile ve sebep olacaktır. Allah korusun. Aziz dostlarım, bu konuda insanların birbiriyle hemencecik kaynaşması konusunu İbn Hacer el-Askalani Fetül Bari'de şöyle açıklar. İnsanların birbirine meyletmesi tabiatlarının birbirine uygun olmasındandır. Yani bu cümle yani hem sosyolojiyi hem psikolojiyi açıklayan muhteşem bir temel cümle aslında. Burada aile medeniyetimiz programı için de bir not düşelim. İnşallah bu konuya tam da evliliğin nedenlerini açıkladığımız, İslami nedenlerini açıkladığımız serinin son bölümünde değinelim inşallah. Ama burada da söylemek gerekirse, ifade etmek gerekirse o da şudur ki görücü usulüyle evlenecek olan kardeşlerimiz teklif edilen adayla ilgili ilk görüşte hemencecik kalplerinde bir sıcaklık, gönüllerinde bir yakınlık ve ruhlarında bir sürur hali olmadıysa bu durumu bence fazla zorlamasınlar. Çünkü ilk görüşte böyle bir muhabbetli duygunun, kalplerin ısınmasının, gönüllerin kaynaşmasının İslami delilinin bizzat Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından ruhlar aleminde aynı bölükte olmak olarak açıklandığını izah etmiştim. Ve aynı bölükte olanların birbirine ısınacağını, kaynaşacağını, anlaşacağını, böyle ayrı ayrı bölüklerden olanların da kaynaşamayarak ayrılacaklarını ifade ediyordu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerife göre ilk görüşte ısınamayanlar aynı bölükten değiller ve aynı bölükten olmayanlar da ayrılacaklar. Bu konuyu lütfen göz ardı etmeyin. Bu ticaret hayatında da geçerli. Sadece aile hayatında değil. Hani bazen iş adamları birbirlerini tanıştırırlar, yatırım yaparlar, ortaklık kurarlar. Bazen gençler ev arkadaşı olurlar, üniversitedeyken ortak eve çıkarlar. Yol arkadaşı olurlar. Akrabalar birbiriyle yolculuk yaparlar. Bütün bu muamelat içerisinde ilk tanışmanızdaki duygularınızı iyi analiz edin, iyi gözlemleyin. Tabii orada kalbinize de iyi bir bakmanız gerekiyor. Allah muhafaza kalbimizin de fesat olmaması gerekiyor aziz dostlarım. Bütün bu bilgiler ışığında sizden bir istirhamım var. Lütfen bundan sonra ruh hastası diye bir ifadeyi asla ve asla kullanmayınız. Çünkü Allah'ımızın bize kendi ruhundan üflediği ve Kur'an-ı Azimüşşan'ı da bizzat ayet-i kerimesiyle Allah'ın emirlerinden birisi olarak açıkladığı muazzez bir varlıktır ruh. Ruh asla ve asla hasta olmaz. Hani ruh bilimde Türkiye'nin zirve isimlerinden bir tanesi rahmetli hocam Profesör Doktor Ayhan Songar da bu fikirdeydi. Ruh hastası olmaz evladım derdi. İnsan ruhunu muazzep kılabilir. Ruh bedende böyle belli şeyler hani ne demiştik? Bedeni taht yapacaktı, ruh oraya oturacaktı. Taht uygun olmazsa ruh orada razı ve hoşnut olmayacaktı o bedenden. Dolayısıyla bedeni biraz kalibre etmek, biraz İslami emir ve yasaklara riayet etmesini sağlamak gerekiyor derdim. Çünkü bizim hastalık dediğimiz şey bedenin tüm parçaları ile nefis, akıl, idrak, irade, kalp, duygu, düşünce ve sezgileri ile ruha uyumsuzluğun sonucunda çıkan arizi bir durumdur aziz dostlarım. İnsan size işte bu 2026-27 dönem boyunca açıklayacağım 66 parçasında diğer 55 parçasını en aziz parçası olan ruha uyumlu hale getirirse mutlu, mesut, bahtiyar ve sağlıklı olabilir. Bu konuda ruhun en büyük açlığı kaynağını tanıma arzusudur. Ruh asli kaynağını İslami emir ve yasaklar doğrultusunda tanır. Bu açıdan ruhun huzuru İslami emir ve yasaklara uyum yanında zikir sayesinde de sürekli tazelenir. Zikir sadece bir diğer alışkanlığı değil, ruhumuzun Allah'ımız ile olan bağını tazeleyerek itminana, huzura ermesidir. Bunun yanında teheccüd namazları ruhun en sessiz ve en derin onarım vaktidir aziz dostlarım. Bir düşünce koçu olarak sizlere de kainattaki nizamı izlemek ve ayetler üzerine düşünmek ruhu olgunlaştırır. İslam alimlerine göre tefekkür ruhun basiret kalp gözü yeteneğini de keskinleştirir. Bir başkasına yardım etmek, bir yarayı sarmak, ruhu mutmain kıldığı için insana da huzur verir. Acizane gördüğüm kadarıyla ruha en büyük destek olan şey fedakarlıktır. Kadeş-i naslıktır, diyar gamlıktır. İhsar makamına çıkarmaktır. İnsanın bütün nefsani arzularını yenerek kendisini. Kendisini ötelemesi, başkasını öncelemesi ve bunu sırf Allah rızası için yapmasıdır. Fedakarlıktan daha büyük bir yakıt ruh için görmedim. Bunun yanında ruhu muazzep kılan hususlar da vardır aziz dostlarım. Gaflet ve masivada dünyevi geçecekler içerisinde aşırı mal, makam, şöhret ve şehvet hırsıyla ruh bedenin boğulması, ruhun asli vatanına özlem duygusunu artırır. Dolayısıyla beden konağında ruh kendi hakikatine yabancı kalır. Kötü ahlak, kin, haset ve kibir gibi duygular da ruhu içeriden kemiren paslar gibidir. Özellikle kibir, Allah korusun, ilahi nurla olan teması kesen en kalın perdedir. Ruh tevazu ile genişlerken kibir ile daralır ve muazzep azap içerisinde kalır. Aziz dostlarım, son olarak tabii ki çok latif, çok temiz, çok tahir bir can olduğu için ruh kendi içimizde helal olmayan lokma ve kötü olan kelamla da muazzep kılar. Maddi gıdanın necis olması ruhun kalibrasyonunu bozar. Aynı şekilde gıybet, yalan ve haram ruhun o latif kokusunu, raihasını yok eder. Müslümanlar domuz etinin haram kılınmasına uyup domuz eti yememe konusunda gösterdikleri hassasiyeti ölü kardeşlerinin etini yememe konusunda da göstermedikçe ruhsal huzura eremeyeceklerdir aziz dostlarım. Allah rızası için evinizde, şirketinizde, sosyal hayatınızda gıybetsiz bir hava sahası oluşturun. Çünkü evet ruh hasta olmaz ama üzülür, gücenir, darılır, sıkışır. Kendisine yapılan olumsuz, gayri ahlaki ve gayri İslami tavırlardan dolayı cehennemde kendisinin de muazzep olacağını, kendisinin de azaba düçar kalacağı bilgisi kendinde var olduğu için bu bilgiyle darlanır. Onu hoş tutmanın yolu İslam'la barışık bir hayat yaşamaktan geçer mesela. Şimdilik bu kadar diyelim. İkinci bölümü de bununla bitirmiş olduk. İnşallah gelecek hafta 66 parçamızın üçüncüsüne geçeceğiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.